İnsan ve Davranışı, Doğan Cüceloğlu, 16. kaset, A100'ü, sayfa 315. Üçüncü gruptaki çocuklar ya saldırgan davranışın bulunmadığı bir film seyretmişler ya da saldırgan davranışta bulunmayan yetişkinleri gözlemişlerdir. Çocuklar daha sonra bebekle baş başa bırakılmış ve davranışlar gözlenmiştir. Saldırgan davranışı gözleyen gruptaki çocuklar bebeğe tekme ve tokat atarak saldırgan davranışta bulunmuşlardır. Çocukların çevrelerinde gördükleri davranışları model olarak aldıkları ve model çerçevesinde hareket ettikleri bu tip deneylerde açık seçik gözlenmiştir. Çocuğun çevresinde gördüğü davranışları taklit etmesi sosyal öğrenmenin temelinde yatar. Bu öğrenme mekanizması nedeniyle saldırganlık davranışlarında toplumlar ve kültürler arasında farklılıklar gözlenir. Örneğin Amerika'da kaldığım süre içinde trafik kazasının sonucunda birbiriyle kavgaya tutuşan iki sürücü görmedim. Birbirine bağıran çağıran kişiler yerine birbirleriyle hiç konuşmayan, kaza yerine polisin gelmesini bekleyen ve ancak polisin sorularına cevap veren asık suratlı kişiler gördüm. Sayfa 316. Türkiye'deki gözlemlerim ise genellikle "Ulan yine kör müsün?" biçiminde bir hakaretle başlamış ve uzun süren bir ağız kavgasına ve çoğu kere onun da ötesinde itişik kakışmaya dönüşmüştür. Buradaki bu "Ulan inek kör müsün?" lafı bana ait değildi. Kitapta bu şekilde yazmış. Öte yandan Amerika'da hiçbir şey söylemeden kişinin tabancasını çekerek hemen karşıdakine ateş etmeye başlaması daha yüksek ihtimalle bir davranıştır. Türkiye'de bağırıp çağırma ve itiş kakışa rağmen bu durumlarda öldürücü silah kullanma olasılığı düşüktür. Toplumdan topluma saldırganlık davranışının değiştiğine işaret eden bu gözlemler, saldırganlık davranış türü ve miktarının sosyal öğrenmeye büyük derecede bağımlı olduğunu gösterir. Özetlemek gerekirse, engellenme duygusuna yapılan en tipik davranışlardan biri saldırganlıktır. Bireyi engelleyen nesne veya kişiye yapılan saldırganlık bazen duruma uyum yapmaya, bazen de uyumsuzluğa götürür. Bizi engelleyen kişi ya da olay gücümüzün dışında ise, engellenme sonucu ortaya çıkan kızgınlık yer değiştirir ve gücümüzün yettiği kişi ve nesnelere yönelir. Saldırganlık davranışının öğrenmenin etkisi altında kaldığını gösteren araştırmalar vardır. Ne zaman, nerede, kime karşı, ne derecede, ne tür saldırganlık yapılacağını öğreniriz. Modern toplumlarda saldırganlıkla başa çıkma başlı başına bir uzmanlık alanı olma yolundadır. Buradaki bir cümleyi daha tekrar etmek istiyorum. Bu cümlede öğreniriz kelimesi italik yazılmış pinaminden dolayı. Cümleyi baştan okuyorum. Saldırganlık davranışının öğrenmenin etkisi altında kaldığını gösteren araştırmalar vardır. Ne zaman, nerede, kime karşı, ne derecede, ne tür saldırganlık yapılacağını öğreniriz. Modern toplumlarda saldırganlıkla başa çıkma başlı başına bir uzmanlık alanı olma yolundadır. Sayfa 317. Alt ana başlık 5. Engellenmeye bilinçsiz yapılan tepkilerden biri olarak acizlik ve duygusal çöküntü. Güvenli girişkenlik eğitimi, engellenme duygusunun ortaya çıkmasını önlemede veya ortaya çıktıktan sonra uyumlu bir biçimde ifade edilmesini sağlamada etkin bir yoldur. Belirli derecelerde ortamına uygun olarak yapılan saldırganlık davranışının bireyi daha uyumlu yapabileceğini gördük. Bunların ötesinde öyle durumlar vardır ki, organizma engellenme duygusuna uygun hiçbir davranışta bulunamaz. Bunun sonucu olarak da engellenme duygusuna ek olarak yeni bir davranış sorunları ortaya çıkarır. Öğrenilmiş acizlik ve duygusal çöküntü böyle iki davranıştır. Bunları ana hatlarıyla aşırıda gözden geçireceğiz. Yan başlık, öğrenilmiş acizlik. Kedi, köpek, fare ya da tavşan gibi herhangi bir hayvanı öyle bir duruma sokun ki, hayvan ne yaparsa yapsın belirli zamanlarda acı veren bir elektrik şokuyla karşılaşsın. Bu durumu bir saat kadar devam ettirdikten sonra ortama yeni bir özellik getirin. Bir başka deyişle, şimdi şok verilmeden önce hayvan belirli bir mekanizmaya dokunarak şoktan kurtulabilsin. Şoktan kurtulma olanağı veren yeni durumu hayvanın öğrenemediğini, sanki ne yapayım elinden hiçbir şey gelmez kaderimin yazısı olan elektrik şokundan kurtulmam imkansız anlayışı içinde hareket ettiğini görürsünüz. Öte yandan önce elektrik şoku verilmemiş başka bir grup hayvan elektrik şokundan kurtulmayı hemen öğrenir. Mahler ve Seligman bu tip araştırmaları gözden geçirmişler ve hemen hemen bütün hayvan türlerinde yukarıda tanımlanan öğrenilmiş acizlik davranışının deneysel koşullar altında ortaya çıktığını gözlemişlerdir. Bu iki ismin harflerini veriyorum. M-A-I-E-R S-E-L-I-G-M-A-N Araştırma tarihi 1976. İnsanlara acizlik öğretilebilir mi? Bu sorunun cevabını aramak için Hiroto, bir grup deneyi ne yaparlarsa yapsınlar önleyemeyecekleri, rahatsızlık verecek derecede şiddetli gürültüye bir süre maruz bırakmıştır. İsmin harfleri H-I-R-O-T-O Araştırma tarihi 1974. Daha sonra deney durumuna gürültüyü önleyebilecekleri bir mekanizma eklenmiştir. Denekler gürültüyü durdurabilecek sonradan eklenen olanağı kullanmamışlar. Hayvanların yaptıkları gibi bir anlamda kaderlerine rıza göstermişlerdir. Savaş esirlerinin kendilerine yapılan işkence ve haksız muameleye bir süre sonra rıza gösterip bu konuda hiçbir girişimde bulunmamaları öğrenilmiş acizlikle açıklanabilir. Öğrenilmiş acizlik kavramı sosyal adalet ve gerçek demokrasi kavramlarıyla sıkı sıkı ilişkisi olan bir kavramdır. Doğup büyüdüğüm Silifke kasabasında Say mahallesinde yaşayan bir grup aptallar olarak bilinirdi. Mahallenin erkekleri demirci, kalaycı, hamal, kadınları ise genellikle evlerde hizmetçi olarak çalışırdı. Mahallenin bazı erkekleri şoförlüğü öğrenip meslek olarak kamyon şoförlüğü yapmaya başladıklarında, böyle bir mesleği onlar için yüksek bulduklarından bütün Silifke hayretler içerisinde kalmıştı. Aptallardan hiçbir kimse öğretmen, doktor veya mühendis çıkmazdı. Sayfa 318. Amerika'da zenci ve diğer azınlıklarla ilgili olarak da aynı gözlemi yapmak imkanı vardır. Burada ortaya çıkan soru şudur. Amerika'daki zenciler ve Silifke'deki aptallar yeteneksiz oldukları için mi eğitim isteyen yüksek statülü mesleklere yönelmiyorlar, yoksa asırların toplumsal koşullaması sonucu ortaya çıkan öğrenilmiş bir acizlikle mi karşı karşıyadırlar? Toplumsal düzeyde önemli bir kavram olarak karşımıza çıkan öğrenilmiş acizlik, bireysel düzeyde kazanılan başarıların açıklanmasında da ele alınabilir. Kendi aile ortamı içinde sürekli horlanan, çalışmadan ona verilmeyen bir çocuk, okulda başarısız olduğu zaman niçin hayret ediyoruz? İleride bu öğrenciye olanak verilse dahi başarılı olabilir mi? Amerikan kültürüyle Türk kültürü arasında gözlediğim en önemli farklardan biri şudur. Türk kültüründe fakire acıma, Allah bilir feleğin hangi tokadıyla adam bu hallere düştü düşüncesiyle fakir adamın içinde bulunduğu kötü durumla ilgili bireysel sorumluluktan kurtarma eğilimi daha kuvvetlidir. Amerikan kültüründe ise kuvvetli eğilim, bireyin çevrenin koşullarının üstünden gelebilecek güçte olduğu biçimde kendini gösterir. Hangi sosyal ortamdan gelirse gelsin, her birey içinde bulunduğu kötü durumdan isterse kendini kurtarma imkanına sahiptir. Bireyin içinde bulunduğu o kötü durum devam ediyorsa bunun altındaki iki neden olabilir. 1. Birey o durumun sürmesini istiyordur ya da 2. O durumu değiştirecek gayreti göstermek istemiyor. Başka bir deyişle tembeldir. Bu açıdan bakıldığında Türkler öğrenilmiş acizlik kavramını Amerikalılara göre daha kolayca anlayabilirler. Amerikalılar için bu kavramın anlaşılması oldukça zordur. Yan başlık: duygusal çöküntüden kurtulma. Seligman, duygusal çöküntünün temelinde acizlik duygusunun yattığını savunur. Ne yapılırsa yapılsın, içinde bulunulan kötü durumun değiştirilemeyeceği inancı bireyi duygusal çöküntüye götürür. Bu anlayışın bir sonucu olarak Seligman, bazı eğitim programlarıyla duygusal çöküntünün ortadan kaldırılabileceğini ileri sürmüştür. Araştırmacı, aşağıdaki 5 noktanın önemli olduğunu ve bireye eğitimle kazandırılabileceğini ifade eder. 1. Saldırganlık eğitimi. Bu eğitimde bireye gerektiğinde çevresinde kendisine engel olan kişilere kızgınlık gösterebileceği ve kızmanın, öfkelenmenin ve bu duyguları göstermenin olumlu bir davranış olduğu öğretilir. Psikolog bireyi öylesine bunaltır ki nihayet birey patlar ve öfkesini gösterir. O anda psikolog kızgınlık ifadesini olağan bir davranış olarak karşılar. Birey kızgınlığı göstermenin korkulacak bir davranış olmadığını böylece anlamış olur. 2. Güvenli girişkenlik eğitimi. Daha önce bu eğitimi gözden geçirdik. Bireyin duygu ve düşüncelerini olduğu gibi ifade edebilmesi ve gerektiği zaman hayır diyebilmesini öğrenmesi bu eğitimin temel amaçlarıdır. 3. Küçük adımlarla ilerleme. Sayfa 319. Yapılması gereken işi en ufak ayrıntılarına kadar küçük adımlara bölme ve her adımı teker teker ele alıp başarma bu tekniğin özünü oluşturur. Her adım başarıldığında adıma uygun ufak bir ödüllendirme uygulanır. Örneğin bir öğrenci matematikten ikmale kalmış durumda ve yazın çalışıp sonbaharda bütünleme sınavına girecek. Öğrenci matematik konusundan korkmakta ve başaramayacağını şimdiden inanmaktadır. Küçük adımlarla ilerleme tekniği bu duruma uygulanırsa, matematik dersindeki konuların bir listesini yapıp, her konuyu kendi içinde en kolaydan en zora doğru sıraya dizip öyle işe başlamak gerekir. Öğrenci kolay olan kavram ve işlemleri başardıkça onu aferin diyerek veya not vererek ödüllendirmek gerekir. Yavaş yavaş daha zor kavramlara geçilir. Öğrencinin matematik dersine bütün olarak bakması önlenir. Yavaş yavaş daha karmaşık konulara geçilir. 4. Yapılacak iş listesi. Bu teknik yukarıda kullanılan küçük adımlarla ilerleme tekniğine benzer. Bireyden yapılacak işleri bir liste halinde dizmesi istenir. Liste yapılırken çok sayıda adımı içeren büyük paketler yerine ufak sayıda adımlardan oluşan gerçekçi bir liste yapılır. Örneğin evi temizleme ifadesi yerine fazla sayıda küçük adımdan oluşan bir paket oluşturulur. Paketin içinde şöyle küçük adımlar yer alabilir. 1. Yatak odasını derle ve toparla ve düzenle. 2. Bulaşıkları yıka. 3. Banyoyu temizle. 4. Misafir odasını süpür. 5. Yatak odasını süpür. 6. Pencereleri temizle ve benzeri gibi. Küçük adımların her biri bitirildiği zaman deneyin ödüllendirilmesi bireyde bir başarma duygusu yaratır. Bu izlenim bireydeki acizlik duygusunu siler ve yerine kendi yaşamına kendisinin yön verdiği başarılı bir insan duygusu geçmeye başlar. 5. Duygusal çöküntünün sınırlı ve geçici oluşu. Duygusal çöküntü içinde olan kişi içinde bulunduğu zaman kavramını yitirmiştir ve yaşamının tümünün duygusal çöküntü içinde geçeceği izlenimini içindedir. Duygusal çöküntünün geçici olduğunu ve her kişinin yaşamında belirli zamanlarda böyle duygusal duyguları yaşayacağını bilmenin yararı vardır. O bakımdan rahatlayıp duygusal çöküntüyü pek ciddiye almamak gerekir. Bazı duygusal çöküntüler çok güçlüdür ve bireyi intihara kadar götürebilir. Bizim söylediğimiz rahat davranma, şiddetli olmayan günlük geçici çöküntüler için geçerlidir. Şiddetli çöküntüleri de kişinin en kısa zamanda bir ruh sağlığı uzmanına görünmesi gerekir. Özetlemek gerekirse, aşırı engellenme duygusu, öğrenilmiş acizlik ve duygusal çöküntü haline yol açabilir. Birçok psikolog, duygusal çöküntü ile acizlik duygusu arasında bir ilişki olduğunu düşünerek, duygusal çöküntünün tedavisi için bazı eğitim uygulamaları hazırlamışlardır. Eğitim süreçlerinin amacı, bireyin kendisinin kuvvetli ve kudretli olduğunu duygusunu ona vermektir. Bu duygu, küçük adımlardan elde edilen gerçekçi başarılarla yerleştirilir. Daha büyük ve karmaşık başarılara yavaş yavaş ilerlenir. Sayfa 320. Alt ana başlık 6. Engellenmeye yapılan diğer bilinçsiz tepkiler. Engellenme duygusuna bilinçsiz yapılan diğer tepkilerden 3 tanesi bireyin kendi iç dünyasına dönüktür. Bunlar gerileme, hayal kurma ve kendi kendine ket vurucu davranışlardır. Yan başlık, gerileme, regresyon harfleri REG RESSION. Parantezi kapatıyoruz. Birey engellendiği zaman çocukken yaptığı davranışlara dönerse buna gerileme denir. Örneğin 12 yaşındaki kızınız sinemaya gitmek için sizden izin istedi. Siz de gitmesine izin vermediniz. Kızınız bebekken konuştuğu dile döner ve 3 yaşındaymış gibi konuşmaya başlarsa gerileme davranışı gösteriyor demektir. Bebek konuşması sizi etkilemiyorsa o zaman yine bebeklikte yaptığı gibi ağlamaya başlayabilir. Bu tip davranış ortadaki engeli kaldırmak için yapılan bir girişimi belirler ve çoğu durumlarda etkili olabilir. gerilemenin sık sık kullanılışı kendi başına bir sorun olabilir. Hayal dünyasına kaçma. Yan başlık. Engellendiğimiz zaman hayal dünyasına kaçarak kendimize daha hoş, hayalli bir çevre yaratabiliriz. Ara sıra hayal dünyasına kaçış bizdeki gerginliği gidererek günlük yaşamdaki sorunlarla daha etkin bir biçimde uğraşmamıza yardımcı olur. Fakat birey hayal dünyasına kaçışı sık sık kullanmaya başladığı zaman gerçekle ilgisini kesmeye, hayal dünyasıyla gerçek dünyayı birbirine karıştırmaya başlar. Böyle bir durumda hayal dünyasına kaçış bireyin günlük yaşamına uyumunu zorlaştırmaya başlar. Çok zor koşullar altında okuyan bir öğrenci ara sıra kendisini okulu bitirmiş, mesleğine atılmış, gönlünce sevdiği bir eşi ve çocuklarıyla hayal edebilir. Böylece öğrencilik yaşamının verdiği zorluklardan hayal dünyasında bir derece kadar kurtulmuş olur. Bu hayal ara sıra devam ettiği sürece yararlıdır. Ancak birey okulu bitirmeden kendini hayal dünyasında sürekli meslek adamı olarak algılayıp gerçekte öğrenci olduğunu unutursa işte o zaman bireyin uyumunu zorlaştıran bir durum ortaya çıkmış olur. Yan başlık, kendi kendini yıpratıcı ve ket vurucu davranışlar. Engellenme duygusu bazı kişileri kendilerini yıpratıcı ve ket vurucu davranışlara yöneltir. Engellenme duygusunu yaratan sorunların üzerine gidip o sorunların çözümünü aramak yerine birçok kişi sorunlardan kaçma davranışına yönelir. Kaçma davranışları çoğu kez bireyin kendisini yıpratıcı bir özelliğe sahiptir. Bazı kişiler çok yemeye ve kilo almaya, bazı kişiler aşırı sigara içmeye başlarlar. Çoğu kimse engellenme duygusunu yenemedikleri için alkolik olur ya da uyuşturucu ilaç alışkanlığı geliştirirler. Bazıları ise aşırı dindarlığa veya gizli dini örgütlere yönelirler. Engelleme duygusunun üstesinden gelemeyen çok sayıda insan aşırı uç özelliği taşıyan ideolojik akımlara katılırlar. Böyle davranışlar bireyin temelde yatan sorununu hiçbir zaman çözemez. Ancak o bireyi bir süre kendi sorunundan uzak tutar. Sayfa 321. Alt ana başlık 7. Stres ve başa çıkma yolları. Stres kavramı endüstrileşen her toplumun hemen öğrendiği psikolojik kavramlardan biridir. Baltaş ve Baltaş'ın Türkçe yayını kavramı ayrıntılarıyla incelemektedir. Burada kavramı kısaca tanımlayacağız. Yan başlık, genel uyum belirtisi. Bir organizma çevresine sürekli uyum yapma durumuyla her an karşı karşıyadır. Bireyin dış çevredeki fiziksel koşullar ya da içinde bulunduğu sosyal ortamdaki psikolojik koşullar uyumu kolaylaştırır ya da zorlaştırır. Uyumun zorlaştığı anlarda organizma bedensel ve psikolojik olarak yorulmaya başlar. Dış çevredeki fiziksel koşullara basit bir örnek olarak havanın soğukluğu verilebilir. Hava soğudukça birey kendini korumak ve bir anlamda çevreye uyum yapmak için üstüne bir şeyler giymek ya da daha sıcak bir ortama gitmek zorunluluğunu duyar. Psikolojik koşullara örnek olarak da üniversite giriş sınavlarına çalışan bir kimseyi düşünebilirsiniz. Sınava hazırlanma kaygısı, sınavda geçme veya kalma korkusu bireyde gerginlik yaratır. Bireyin fizik ve sosyal çevreden gelen uyumsuz koşullar nedeniyle bedensel ve psikolojik sınırlarının ötesinde harcadığı gayrete stres adı verilir. Psikolog Selye, stresin 3 dönemli bir süreç olduğunu ileri sürer. İsmin harflerini veriyorum. S-E-L-Y-E. Araştırma tarihi 1976. İlk dönem alarm tepkisi adını alır. Bu dönemde otonom sinir sistemi gayet faal bir duruma geçer ve salgı bezlerini uyararak kana bol miktarda adrenalin ve onun etkisi altında ortaya çıkan diğer biyokimyasal maddeleri pompalamaya başlar. Salgıların etkisi altında vücut alarm durumuna geçer ve ortaya çıkacak acil durumlarla uğraşmaya hazırlanır. Stres veren uyarıcı ya da ortam devam ederse ikinci dönem ortaya çıkar. İkinci basamağa direnç dönemi adı verilir. Bu dönemde organizma yapmış olduğu alarm tepkisini ortadan kaldırır. Stresli ortama bir tür uyum yapar ve kandaki biyokimyasal maddeleri geri çeker. Organizma sanki normal koşullar altında işliyormuş izlenimini verir. Ne var ki gerçekte organizma yorulmaktadır ve içten içe direndiğini yavaş yavaş kaybetmektedir. Üçüncü basamağı oluşturan tükenme döneminde beden artık stresin baskısına dayanamaz ve direncini kaybeder. İlk alarm dönemindeki bazı belirtilere geri döner. Hastalıklar ortaya çıkar, çıkmaya başlar ve bazı durumlarda ölümle sonuçlanır. Yan başlık, stresin nedenleri ve sonuçları. Stresin kaynaklarını iki yönden gruplayabiliriz. Stres kaynağını, bir, stres kaynağını bedenin içinde veya dışında oluşuna göre gruplandırmak imkanı vardır. Örneğin, diş ağrısı bedenin içinde olan bir stres kaynağıdır. Öte yandan sürekli yüksek derecedeki gürültülü ortam bedenin dışında yer alan bir stres kaynağına örnektir. 2. Bir başka grup gruplamada stresleri bedensel ve psikolojik yükenli olarak ayırır. Yukarıdaki örneklerde verilen diş ağrısı ve gürültünün her ikisi de bedensel türden stres kaynağıdır. Bir yakının ölmesi, boşanma, iki kişi arasındaki darılma ve küsmeden ileri gelen stresler ise psikolojik türdendir. Sayfa 323. Sayfa 322'de bir tablo var. Bu tablonun başlığı şöyle. Değişik yaşam olaylarının ağırlık puanları. Oldukça uzun bir liste. Bu yüzden içinden bazı örnekleri vermek istiyorum. Eşin ölümü 100 puan. Boşanma 73 puan. Aileden yakın birinin ölümü 63 puan. Evlenmek 50 puan. Cinsel sorunlar 39 puan. Kız veya erkek çocuğun evden ayrılması 29 puan. Patron veya amirle olan ilişkilerde ortaya çıkan sorunlar 23 puan. Yeni bir semte taşınmak 20 puan. Yeni bir okula başlamak 20 puan. Tatile gitme 13 puan. Bayram ziyaretleri ve hediye verilişiyle ilgili sorunlar 12 puan. Küçük suçlar 11 puan. Bir tablo daha verilmiş sayfa 323'te. Bu da Türkiye'deki değişik yaşam olaylarının ağırlık puanları. Çocuğun ölümü 92 puan. Yine bazılarını okuyorum, hepsini değil. Anne veya babanın ölümü 87 puan. Boşanma 73 puan. İstenmeyen gebelik 65 puan. Büyük ölçüde borçlanma 72 puan vesaire. Ana metinden devam ediyoruz. Sayfa 323. Bazı Amerikalı psikologlar olayların belirli bir stres ağırlığı ve bir anlamda stres katsayısı olduğunu ileri sürmüşler ve geniş çapta bir araştırmaya girerek Amerikan toplumu içinde stres veren olayların bir listesini yapmışlardır. Az önce bu tabloyu gözden geçirdik. Bu psikologlara göre bir kimse bir yıl içinde toplam olarak 300 ya da yukarı stres puanı toplarsa, stresin ağırlığı altında değişik bedensel ve psikolojik hastalıklar geliştirme ihtimali artar. Tablo 9.2'de verilen stres olaylarının ağırlıkları Amerikan kültürü içinde anlamlıdır. Salomon Sorius tarafından 1982 yılında İzmir'de yapılan araştırma sonucunda Türkiye'ye özgü stres puanları saptanmıştır. 116 maddelik örnek olarak seçilenler tablo 9.3'te verilmiştir. Bu tabloyu az önce gözden geçirdik. Bu tablodan da görüleceği gibi Türk kültürü içinde yapılan araştırmalarda listeye yeni bazı olaylar eklenmiş ve tabloda gösterilen olayların ağırlıklarında bazı değişimler olmuştur. Sayfa 324. Okuyucu için önemli olan bazı olayların stres ağırlıklarının farklı olduğunu ve toplam stres ağırlık puanları çoğalınca bireyin ciddi hastalıklara maruz kalabileceğini öğrenmesidir. Friedman ve Rosenman standart risk faktörlerinin koroner kalp hastalıklarının ancak %50'sini açıklayabildiğini, hastaların diğer %50'sinde böyle bir risk faktörü söz konusu olmadığı halde koroner kalp hastalığının görüldüğünü ortaya koymuştur. Friedman ve Rosenman isimlerini affedin vermek istiyorum. F, R, İ, E, D, M, A, N, R, O, S, E, N, M, A, N. Araştırma tarihi 1974. Kroner kalp hastalığı, affedersiniz, evet, kalp cerrahı olan iki bilim adamı, 35-59 yaşların arasındaki 3524 erkeği 15 yıl boyunca izleyerek belirli bir davranış biçiminin koroner kalp hastalığına sebep olduğunu son derece açık biçimde kanıtlamışlardır. Koroner kalp hastalığı açısından yüksek risk taşıyan A tipi davranış biçimine sahip bir kişinin özellikleri şunlardır. 1. Hareketlilik. 2. Dürtü ve ihtiras. 3. Rekabet, saldırganlık ve düşmanlık duyguları. 4. Zaman baskısı. Ve 5. Tek açılı kişilik. Bu özellikleri göstermeyen rahat, sakin, güvenli kimselere B tipi davranış biçimine sahip denir. Araştırma sonuçları B tipinde olan kimselerin A tipine sahip kimselerden daha uzun yaşadıklarını ve daha az hastalandıklarını göstermiştir. Alt ana başlık 8. Türkiye'de yapılan stres araştırmaları. Ortaokul giriş sınavına hazırlanan çocukların büyük stres altında oldukları her yıl sınav döneminde kamuoyunu işgal eden bir konudur. Bu konuda yapılan bir araştırma, Baltaş ve Demir Hindi tarafından yapılmış 1981'de, benzer sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik koşulları paylaşan ve giriş sınavına hazırlanmayan çocukların daha büyük stres altında olduğunu ortaya koymuştur. Çünkü bu çocuklar kendilerinin bir yatırım ve hazırlık yapmaya değmediklerini düşünerek bir azınlık sorunu yaşarlar. Bu araştırmadan stres doğuran faktörün sınava hazırlanmak olmayıp ailelerin tutumları olduğu görülmüştür. Daha sonraki 10 yıl içinde gelişmeleri değerlendirmek amacıyla yapılan bir başka araştırmada psikometrik ölçümlerde biyokimyasal laboratuvar ölçümleri arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Bu süre içinde çocuklarını giriş sınavına hazırlayan ailelerin sayısının artması ve konunun toplumsal bir prestij durumuna gelmesi nedeniyle özellikle kız öğrencilerin stres düzeylerinde bir artış görülmüştür. Psikometrik değerlendirmelerle biyokimyasal veriler olarak ele alınan idrarda ortaya çıkan stres yıkım ürünlerinin birbirlerini doğruladıkları ortaya çıkmıştır. Bu araştırmada stres doğuran faktörün öğrenme koşulları ve ailelerin tutumları olduğunu ve ailelerin daha büyük boyutlarda stres yaşadığını ortaya koymuştur. Dünyadaki değişim ve gelişmeler farklı ve alışılmamış stresler yaratabilir. Örneğin 1989 yılında Bulgaristan'dan göç etmek zorunda bırakılan soydaşlarımız, insanlık tarihinin yakın zamanda benzeri olmayan bir stresini yaşamak zorunda bırakılmışlardır. Sayfa 325. Göç eden soydaşlarımızın stres düzeyleri, depresyon ve kaygı düzeyleri Türk bilim adamları tarafından araştırılmıştır. Türkiye'de stres ölçekleri üzerine yapılan bir diğer çalışmada Lighton stres düzeyleri ölçeğinin standartizasyonu olmuştur. Harflerini veriyorum. L-E-I-G-H-T-O-N. Yan başlık. Stresle başa çıkma yolları. Stres modern insanın günlük yaşamının bir parçası olmuştur. Sabahleyin kalktığınızda suyun ve elektriğin kesik olması, kaloriferin yakıt yokluğundan yanmaması ve bu nedenle evin soğuk olması, otobüs duraklarındaki izdiham, iş yerindeki sigara dumanı ve insanların sürekli hırçın bir tavır ve ses tonu içinde birbirleriyle konuşmaları, öğle yemeği için gittiğiniz lokantanın pisliği, garsonların kabalığı, yemeğin geç ve soğuk gelmesi, akşam eve dönerken otobüste çektiğiniz sıkıntının üzerinde uğradığınız